Ayrım 18.
Safiye adamın onun hareketlerini kontrol edemediğini belirtebilmek için divanın önünde yere oturdu. Ama bu bir işe yaramayınca konuşmaya karar verdi. "Ben bir hayal değilim," dedi. "Ben senin zihninin yarattığı bir hayal değilim. En az senin kadar canlıyım." Murat gülerek başını salladı. "Bütün hayallerim bana bunu söyler. Bana yaşamımın ne kadar anlamsız olduğunu öğretmeye çalışırlar. Sanki kendilerinkinde varmış gibi. Hayır, senin bana bunu yapmana izin vermeyeceğim." Kahkaha atarken gözlerini kapattı. Sonra tekrar açtı. "Tuhaf," dedi. "Tüm hayallerim bana gerçek olduklarını söylerler. Ama gözlerimi kapadığımda seni göremedim. Bu ilk kez oluyor." "Böyle oluyor çünkü ben gerçeğim," dedi Safiye. "Annen senin nargilene esrar koymadı. Onun içinde yalnızca sakız ve kimyon vardı. Bak sana göstereyim." Adamın marpucundan ayrılmak istememesine karşın Safiye külleri karıştırıp ona geriye kalan yanık kepek ve sakızı gösterdi. "Biliyordum," dedi şehzade. "Bunu anlamadığımı mı sandın? Ta başından beri biliyordum. Ama nargileyi getiren sendin. İçinde müthiş bir şey olduğunu anlamıştım. Hadi söyle bana ne oldun. Yarın hemen gidip ondan alayım kendimi." "Bana böyle davranamazsınız," diye bağırdı sabrı taşan Safiye. "Evet, şu an için ben bir köle. Sen de efendi olabilirsin. Ama ben Sofia Bafo'yum ve Korfu valisinin kızıyım. Beni haremden çağıran sen değilsin. Sana bunu kanıtlayacağım. Şimdi de oraya dönüyorum. Beni durduramazsın." Safiye çıkmadan önce yine de ellerini tekrar omuzlarına götürdü. Ama bu kez tavırlarında bir aldırmazlık ve kibir vardı. Aynı pozda başıyla veda eder gibi bir hareket yaptı ve ayağa kalkmaya yeltendi. Murat olan biteni çok eğleniyormuş gibi yüzünde garip bir gülüşle izliyordu. Safiye görmeden beceriksiz elleriyle kuşağının arasındaki hançerini aramaya başladı. Ve kızın başı öne eğikken ona saldırdı. 36. Neyse ki hafif bir yaralanmaydı bu. Adam hançeri kınından dahi çıkarmamıştı. Hiç kullanmadığı bıçağın keskin olup olmaması Murat'ın umurunda bile değildi zaten. Tek umduğu elini masanın öte yanına kadar hayalin içinden geçirebilmekti. Ama bu olmamıştı. Kızın etinde kının kaba kenarlarının açtığı yarayı görerek şaşkınlıkla kendine geldi. Safiye'nin acı ve korkudan nefesi kesilmişti. Son konuşmasının küstahlığından ötürü cezalandırılmayı bekleyerek başı önünde, kolları omuzunda çaprazlanmış bekliyordu. Bıçağın çarptığı sağ eli sızlıyordu. Gözlerinden yaş, yarasından kan akmaya başlamıştı. Bu kanıtların karşısında Murat gerçeği kabul etmişti. "Benim, babamın ilk oğlu olduğum kadar gerçek bu da," dedi. "O halde izin verin hareme döneyim efendimiz," diye yalvardı Safiye. "Sizi bir daha asla rahatsız etmeyeceğim." Tutkularına karşın henüz çok genç bir kızdı ve yaşadıkları karşısında şok geçiriyordu. Genç adam tam cevap verecekti ki harem ahalisi içeri döküldü. Dilinin ucunda bu inatçı kıza savuracağı küfürlerle Nurbanu kapı önündeydi. Ama gördüğü manzara onu bir an durdurdu. Bir yıldan bu yana haşhaştan başka hiçbir şeye aldırmayan oğlu önünde diz çökmüş, kıza büyük bir ilgiyle eğilmişti. İşte bu anda Murat konuştu. "Anne lütfen, izin verirsen." Bu kadarı kadının ağzını ve arkasından kapıyı kapaması için yeterliydi. Murat yerinden kalkarak kapıyı kilitledi. Döndüğünde yüzünde rahatlamanın verdiği bir gülümseme vardı. "Şimdi ben seninle ne yapacağım?" diye kızdan çok kendine soran bir ses tonuyla konuştu. "Eğer bu gece seni geri yollarsam annem seni çiğ çiğ yer. Burada kalmalısın sanırım. İşte anahtar. Güvenliğinden emin olunca gidersin. Bana gelince. Konakta bir yığın oda var. Hem de buradan çok daha rahatlar. Gider orada uyurum. Allah aşkına elbisen batmadan şu elinin çaresine bak." Kızın yanına oturdu ve masadaki peçetelerden birini sallayarak ona uzattı. "Al hadi, al diyorum sana." Safiye sonunda söyleneni yaptı. Yavaş yavaş titreyerek elindeki yarayı sarmaya başladı. Elini omuzundan çektiğinde Murat oraya kendi elini koydu. Kızın saç örgülerinden birini tuttu ve avuçladı. Daha sonra bıraktı. Safiye'nin güzelim bukleleri kendi ağırlıklarıyla sallandılar aşağı doğru. Murat elinde kalan pırıltılara baktı ve "Ah" dedi, "tam düşündüğüm gibi, altın tozu. Annem gerçekten de cadının biri." Ama bu düşünceler onun tekrar örgüyü tutmasına engel olmadı. İplerini çözerek parmaklarıyla yavaş yavaş kızın saçlarını açmaya başladı. İncili şapkayı ve tülleri dikkatli bir özenle çıkardı ve tekrar sordu. "Ben seninle ne yapacağım?" Aklından geçenleri uzaklaştırmak istercesine kafasını salladı. Diğer örgüler de birer birer Murat'ın ellerinde dağılmıştı. Kucağı bu harikulade altın buklelerle doluydu. "Ben seninle ne yapacağım?" diye mırıldandı yine. Safiye, "belki de" diye başladı ve sustu. Kızın kararsızlığını ortadan kaldıran bir sesle Murat, "belki de seni severim" dedi. Her iki eliyle altın sarısı saçları avuçladı ve yavaşça yüzünü Safiye'ninkine yaklaştırdı. "Evet, bunu yapabilirim" dedi. "Eğer Allah yüzüme gülerse yapacağım. Gerçekten de seveceğim." 37. Mabeyin kapısının açılıp Safiye'nin tekrar hareme dönmesi yaklaşık 3 gün aldı. Mabeyinin anahtarı genç aşıkların oyuncağı olmuştu. Bunu saklayıp arayarak oyunlar oynuyorlardı. Önce köle kaçmak istermiş gibi yapan efendisinden anahtarı saklıyordu. Sonra rolleri değiştiriyorlardı. Son olarak anahtarı Murat alıp oturduğu minderin altına saklamıştı. Safiye onu bulduğunda kızı yakalayıp altına çekmiş ve yine uzun uzun sevişmişlerdi. Sonunda yorgun düşen zayıf, naif şehzade çırılçıplak divanın üzerinde aşk yorgunu uyuyakalmıştı. Bunun üzerine de Safiye elbiselerini bir koluna alıp anahtarı masaya bırakarak sıvışmıştı. Onu görünce bir hayaletle karşılaşmış gibi şaşıran harem ahalisine kızın ilk söylediği "Allah'ım açlıktan ölüyorum" oldu. 3 gün boyunca aşıklar arta kalan bayram yiyecekleriyle idare etmişlerdi. Yaşadıkları aşkın kıskançlığı içinde hiç kimseyi çağırmadan yarattıkları dünyanın tadını çıkararak çocuklar gibi ekmek kabuğu kemirip ardından 2-3 kez daha sevişmişlerdi. Öyle görünüyordu ki yiyeceklere karşı duydukları açlık birbirlerine duydukları arzuyu kamçılıyordu. 3 gün boyunca sofra artığı kuzu, tatlı işleri ve hurmadan başka bir şey yememişti. Rahatlıkla harem mutfağından bir şeyler isteyebilirdi ama aşk onu öyle bir uçuruyordu ki akşamdan kalma pilav ve suyla yetindi. İşin tuhafı bu ona dünyanın en lezzetli yemeklerinden daha güzel gelmişti. Ellerini yıkayıp kendini toparlamaya çalışırken hikayeyi öğrenmek isteyen meraklı kızlar etrafını sarmıştı. Avdan bir aslan ölüsüyle dönmek ya da savaşta 50 düşman öldürmek selamlık için nasıl bir şeyse olup bitenler de harem için o kadar önemliydi. Bu kadar uzun sürenin sonunda sana ne verdi? Allah korusun seni öldürdüğünü sandık. Evet, az kaldı hadımları oraya yolluyorduk. 3 gün Allah'ım, sana söyleyeyim ben olsam ölürdüm. Sana mutlaka bir şey vermiş olmalı. Hadi söyle, sana ne verdi? Sonunda Safiye bu yoğun soru yağmuruna cevap verdi. Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Buna inanmıyorum. Bizden saklıyor olmalı. Zaten saklanacak kadar büyük bir şey olduğunu anlamıştım ben. Belki de bir köledir. Şişko bir hadım. Karadeniz'de bir yalı. Kesinlikle daha az bir şey olamaz. Safiye pilavdan yağlanan elini sallayarak "Bakın size söylüyorum" dedi. "Bana hiçbir şey vermedi." Ağzını tekrar doldurdu. "Ama belki de bir oğlan vermiştir. Allah kısmet ettiyse." Bunu söylerken Nurbanu'nun gözlerinin içine bakıyordu. Kadının gururu olayları ikinci ağızdan öğrenemeyecek kadar kırılmıştı. Bu yüzden herkesin arasına karışıp dinliyordu. Bir yandan da her ne kadar tam planladığı gibi olmasa da bunların tamamen kendi arzusuyla olduğunu düşünüp yüreğini ferahlatıyordu. Bu duyguları yine de boğazını yakan öfkeye engel olamadı ve "Sana bir şey vermedi mi?" dedi. 3 gün boyunca boşa çalışma pek de başarı olarak kabul edilemez. "Çalışma mı hanımım? Siz buna çalışma mı diyorsunuz?" Safiye gözlerini neredeyse aşağılayan, hatta alay eden bir şekilde Nurbanu'nunkilere dikmişti. "Buna çalışma diyenler ücretlerini alsınlar. Bana gelince, ben çok memnunum." Bu kelimeleri herkesin ne demek istediğini anladığından emin olmak için bir kez daha tekrarladı. "Memnunum." "Oğlunuzu suçlamayın," diye devam etti. Belki de bana bir şeyler verecekti ama onu uyurken bıraktım. Ne? Onu uyurken mi bıraktın? Hem de iznini almadan, öyle mi? O odadan çıkmadan. Evet, evet, evet. Sana basitçe şunu söyleyeyim Safi. Böyle bir şey olmaz. Derhal mabeyne dönmeni istiyorum. Ve hediye olsun ya da olmasın, oğlum sana git demeden de buraya gelme. Safiye bu emri duymamış gibi yaptı ve İsmihan Sultan diye seslendi. İsmihan, hadi benimle hamama gel. Su bana öyle iyi gelecek ki. Tenim üzerinde kuruyan terden tahta gibi oldum. Nurbanu'ya bir an bakan kız Safiye'nin uzattığı eli tuttu. Haremde yepyeni bir güç vardı ve herkes bunun farkındaydı. Safiye, tabii ki şehzadenin annesinin yerini tutamazdı. Ama kız kendine bir arka bulmuştu. Veliaht'ın annesi de artık kolay kolay genç kölenin dizginlerini tutamazdı. İsmihan'la el ele hamama doğru ilerleyen Safiye, omzunun üzerinden ve hanımım dedi. Eğer oğlunuz beni çağırırsa, ki sanırım mutlaka bunu yapacaktır, ona hayır deyin. Evet, ona buna hazır olmadığımı söyleyin. Ancak gelecek cumaya olur deyin. Kesinlikle daha önce olmaz. İsmihan elini tutan bu kızın, yani artık kadının, inanılmaz küstahlığı karşısında kıkırdamadan edemedi. Safiye de bu kıkırdamaya katıldı ve ikisi birden sanki içlerinde daha uzun yıllar onlara yetecek bir gençlik varmış gibi nispet edercesine hamama doğru koşarak gittiler. Safiye ve İsmihan hala hamamdaydılar ve gerçekten de Murad'ın habercisi geldi. Uygun durumda olmadığımı söyle ona diyen Safiye keselenmeye devam etti. Aracı bir süre sonra çok daha acil bir çağrıyla geri gelmişti. Katı bir kararlılıkla tekrar uygun durumda değilim dedi. Ve İsmihan da kıkırdıya kıkırdıya kadının ipek elbiselerini ıslatarak ona destek çıktı. Ve armağanlar ardı ardına gelmeye başladı. Daha önce vah vah diyerek dillerini şıkırdatanlar derin bir sessizliğe gömülmüşlerdi. Başlangıçta bunlar basit armağanlardı. Bir sepet dolusu olgun şeftali, daha önce kullanıldığı belli olan ama güzel bir mineli kutu. Murad'ın kadınlarla hiçbir ciddi deneyimi olmamıştı ve diğer erkekler gibi onların gönlünü alacak ıvır zıvır hakkında bir fikri yoktu. Ama sonunda herhalde birilerine danışmıştı ki bunların değerleri arttı da arttı. İpekler geldi, ardından mücevherler, mücevherler. Kütahya böylesine daha önce hiç görmemişti. Bunların bir kısmını kendisine bağlamak istediği ya da zaten bağlı olan kadınlara dağıttı Safiye. Sevgilisinin bu armağan yağmuru karşısındaki tavrını görse Murat kesinlikle derin hayal kırıklığına düşerdi. Safiye bunların pek azını kendisine sakladı. Ama inanılmaz bir kıskançlıkla yaptı bunu. Bunlar şehzadenin kendi el yazısıyla yazdığı, pek de iyi olmayan yarım düzine kadar şiirdi. Safiye tabii ki bunları kendi kendine okuyamıyordu. Bunlardaki duygusallığı ona tek güvendiği insan olan İsmihan aktarıyordu. Gerçekten de kötü şiirlerdi bunlar. Safiye bile birkaç aylık Türkçesiyle iyi veya kötü şiiri birbirinden ayırabiliyordu. Haremde bol bol iyi şiir dinleniyordu. Kulağı çok iyiydi. Ve ana dili İtalyancadan ötürü şiir dünyasına yabancı sayılmazdı. Ama bunları onun gözünde değerli kılan Murad'ın beceriksiz sıradanlığıydı. İsmihan'a sık sık "Söyle bana, bu kelime ne demek? Daha önce bunu nerede söylemişti?" diye sorular soruyor, her şeyi derinine öğrenmeye çalışıyordu. Ve genç adamın teninde dolaşan eliyle kağıt üstündeki bu çizgiler arasındaki benzer yankılanmaları bulmakta zorlanmıyordu. Tekrar tekrar aynı şeyler söylenince de "Sağ ol İsmihan" diyerek dikkatle mektubu katlayıp kalbine en yakın yere, göğsüne yerleştiriyordu. Böylece onlara aşk düşmanı, kıskanç ellerin ulaşmasını da engelliyordu. Yine de ne hediyeler ne de yakarışlar Safiye'nin Murad'ı şimdilik görmeme kararını değiştirebildi. Hafta sonunda haremde sürüp giden bu rezalete ve karmaşaya Nurbanu kadın dayanamadı. Yanına kızlar ağasını da alarak Safiye'yi odasına çağırdı. Beyaz, iri yarı hadım, Nurbanu'nun fiziksel olarak sağ eliydi. Ona emrederek rahatlıkla bir kızı ayaklarının altı şişip yürüyemeyecek haline gelene kadar falakaya da yatırtabilirdi. Ya da oturamayacak, yatamayacak, hatta incecik ipekleri bile en azından bir ay giyemeyecek kadar sırtını, kıçını kamçılatabilirdi. Safiye kadının en azından birkaç kez böyle öfkelenmiş olabileceğini hayal ediyordu. Ama şimdi bu ceza konusunda kendisine hakim olması gerekiyordu. Eğer onun kadar sinirli olan oğlu böyle bir şeyin olduğunu duyarsa sonsuza kadar annesini affetmezdi ve kadın onun üzerindeki etkisini tamamen kaybederdi. Safiye hadımın orada bulunmasının yalnızca kadına sessiz bir güç sağlamak için olduğunun bilincindeydi. Safiye bu kadına aitti. Onun kölesiydi. Ruh ve beden olarak onun malıydı. Hem de ta başından beri. Onu bu hale getiren oydu. Nurbanu onu görünce öfkesini kontrol edemezse sanki kız şaşıracak mıydı? Ama yine de elleri omuzlarında, düzgün ve saygı içinde durmaya çalışırken bile tavrında dalga geçen bir aşağılama vardı. "Benim güzel kızım, kendini çok akıllı buluyordun değil mi?" diye sıkı bir iğneleme ile sözlerine başladı Nurbanu. "Sanki benim oğlum sıradan bir adammış gibi onunla oynadın ha? Peki ya sen? Sen nesin bir gecelik fahişe? Bu sabah ne öğrendiğimi sana anlatayım. Murat, aşk şairlerini de, mücevhercileri de başından def edip esrarkeş arkadaşlarını çağırmış yanına. Onunla oynamayı bir gün uzattın. Ve önümüzdeki hafta seni kerhanecilere satacağım. Senin orospuluğun ancak onlara layıktır." Safiye, kadının yüzündeki ifadeden ve bu sözlerden korkarak çarpılmış gibi kahır içinde önünde diz çöktü. Nurbanu'nun elbisesinin altın işli ucuna yapışarak yalvarmaya başladı. "Lütfen, lütfen bana inanınız hanımım. Ben yalnızca onun iyiliğini istedim. Tek amacım onun tedavi olmasıydı. Lütfen, lütfen bana inanın. Bırakın ona bir kez daha gideyim. Onu yatıştırıp tatmin edeceğim. Allah benim gibi bir sefile yardım elini uzatırsa bunu başarabilirim." Nurbanu yavaşça gülümsedi. Sonra hadıma gidip şehzadeye onu çok seven annesinin sorunu hallettiğini ve kızın derhal geleceğini söylemesini emretti. Safiye mabeyne girdiğinde kararlılığından hiçbir şey yitirmemişti ve tehlikenin oldukça abartıldığını gördü. Şehzade canının sıkıntısını dağıtmak için bir nargile içmişti. Hepsi buydu ve hala Safiye'nin onun her derdinin çaresi olduğunu düşünüyordu. Nurbanu bu mücadelenin gerçek galibi olmadığını biliyordu. Oğlunun güzel İtalyan kızını kendisinin sevemeyeceği gibi sevdiğini biliyordu. Bu düşünülemeyecek bir günahtı. Nurbanu kimseye itiraf edemese de içinden biliyordu ki bu kız oğlunu kendisinden daha iyi anlıyordu. Safiye altıncı hissiyle Murad'ın ne istediğini, ne zaman istediğini biliyordu. Tıpkı hareme ilk girdiği günden itibaren karşılaştığı entrika ve hilelere boyun eğmeden onları daha da mükemmel uygulamayı kendiliğinden öğrendiği gibi. Sadece uyumlu olarak zamanı ve yatağı geniş tutarak yapılan bir sallanma ve itiş kakıştan ibaret bu iş. Nurbanu bunu kafasında bir kenara atıverdi. Her kız aşığının altında kımıldanıp kıvrılabilir. Yine de kızın içgüdüselliği ve oğlunu içine sürüklediği tutku fırtınalarını tam olarak küçümseyemiyordu. Zaman zaman kızın kedi gibi miyavlamalarına karşı Murat'ın çıkardığı hayvansı sesler mabeyinden hareme doğru yankılanıyordu. Ve bunları dinlememek olanaksızdı. Evet, bu içgüdüsel bir şeydi. Kızın sahip olduğu ve Nurbanu'da olmayan. Nurbanu böyle tutku ve coşkuları kendi hayatında çok gördüğüyle övünürdü. Ama tek başına kaldığı zamanlarda biliyordu ki Selim'e bir veliaht şehzade doğurmuş olması tamamen bir rastlantıydı. O sevebilmesine izin verilen tek erkek ve artık o adam Nurbanu'yu sevmiyordu. Bir sarhoşluk anında rastlantısal olarak onunla olmuştu. Onun çürük çürük kokan terli etini ve şarap kokulu nefesini her hatırladığında midesi bulanıyordu. Günler boyunca sabahları hastalanmasının nedeninin bu olduğunu anlayamamıştı. Ne efendisinin ne de kendisinin tutkularını bilememişti. Eğer birinin tutkusunu tanıyorsa bu, o gece onun yüzüne gülmüş olan Allah'ın sevgisiydi. Yine de olanları nasıl açıklayabilirdi? Bu güzel sarışın kız, onun sahip olabileceği her şeyin daha fazlasına ulaşmıştı. Murat hala zaman zaman esrar çekiyordu. Ama kim yapmıyordu ki bunu? O kötü alışkanlığı bıraktığına dair bir şikayeti de yoktu. Çünkü Safiye'nin cesaret vermesiyle genç bir adamın hoşlanabileceği bir yığın etkinliğe de katılmaya başlamıştı. Müzik ve resim alanındaki bilgisiyle kısa zamanda kendisine bir şöhret yapmış ve bir süre sonra da etrafında onun parası için değil, dostluğu ve cömertliği için toplanan bir arkadaş grubu oluşmuştu. Beğendiği minyatürleri satın almadan önce Safiye'ye getiriyordu. Sevdiği bir müziği ise onunla birlikte dinleyebilmek için müzisyenlerin gözlerini bağlatarak huzuruna çıkarıyordu. Aynı zamanda devlet işlerine de merak sarmaya başlamıştı ve sık sık babasıyla bu konularda çalışıyordu. Gün boyu süren yorucu işlerden sonra mabeyne sevgilisinin kollarına geri geliyor ve onun beyaz, uzun bacaklarının arasında tüm geriliminden kurtuluyordu. Safiye sevgi dolu, dikkat ve ilgisiyle ondan Kütahya ve ileride Osmanlı İmparatorluğu için çalışkan, başarılı bir devlet adamı yaratmıştı. Selim ve etrafındakilerin haftalarca kafasını kurcalayan bir sorunun kız tarafından çabucak çözümlenmesi pek de ender rastlanan bir durum değildi. Çünkü haremin dar ve özel baskılarının arasında bir beyin, eğer tutkulu ve zeki ise ortamın tersine çok daha özgür kalabiliyordu. Murat çözümü ertesi sabah babasına götürdüğünde övgüler karşısında genç şehzade şöyle diyordu. Allah yüzüme güldü. Ben yalnızca istihareye yattım. Bölüm 3. Abdullah. 38. Kışın dokunduğu bir sonbahar gecesinde Kütahya'daki konağa geldik. Bana yatacağım yer gösterildi ve kendi başıma kaldım. Yolculuğun tozunu ve yorgunluğunu yıkamak için haremlikle selamlık arasındaki uzun, geniş avluya çıktım. Bir kenarda haremin odaları, öbür tarafta hadımlarınkiler ve sancak beyiyle oğlunun kadınlarla gönül eğlendirdiği iki oda vardı. Avlu kaba taşlarla kaplıydı. Tepesindeki açıklıktan gökyüzü görünüyordu.